Ayrım 12.
Bölüm 23. Emma gözlerini açtı. Buğday balyaları arasında birkaç saat uyumuş olduğu için her tarafı tutulmuştu. Gün doğumunun nemi yüzünden ürperdi. Tim bir çocuk gibi büzülmüştü. Emma kol ve bacaklarının uyuşukluğunu gidermek için hareketlendiğinde uyanıverdi. "Güneş doğuyor," diye fısıldadı Emma. "Bir şey gördünüz ya da işittiniz mi?" diye sordu Tim uykudan kısılmış sesiyle. "Henüz değil." Kafasını sığınaklardan çıkarıp etrafı gözden geçirdi. Ufku kaplayan koyu bulut örtüsü yüzünden günün ilk ışıkları gri bir renk almıştı. Eğrelti otları rüzgarda hafifçe hışırdamaktaydı. Ölü çukurundaki ateş sönmüştü. Kuşların çığlıkları ve okyanusun uzakta kırılan dalga sesleri dışında bir ses yoktu. "Hiçbir şey görmüyorum," dedi Emma. Emma'nın yanında getirdiği sudan biraz içtiler. Kuru pasta yediler ve sığınaklarından çıktılar. Açıkta yürüdükleri ilk saniyeler boyunca Emma kendisini çıplak ve güçsüz hissetti. Sonra duruma alışsa da dikkati elden bırakmadı. Yol kumsalın yakınında gibi gelmişti ona. Oysa Tim vadinin dip tarafına doğru yöneldi. "Hanabave'ye gitmiyor muyuz?" diye şaşırarak sordu. "Evet, 5 dakika sonra. Önce bir şeyi kontrol etmek istiyorum." Emma'yı akşam girmiş oldukları evin oraya götürdü. Çimenliğin önünde çakılıp kaldı. Kapı kırılmış halde sekinin zemininde duruyordu. Emma kollarını göğsünde kavuşturdu. "Aman tanrım," diye inledi. Tim girişe yaklaşarak kafasını içeriye uzattı. Çok geçmeden Emma da onu taklit etti. Mobilyalar devrilmiş, dolapların içindekiler yere saçılmış, bir kanepe deşilmişti. Kapkacaklar tüm bu yıkıntının ortasında paramparça haldeydi. "Bunu yapan her kimse gözü dönmüş," diye yorumda bulundu çok alçak sesle Emma. "Şimdi emin olduk. Bunlardan bir sürü var. Tek başına eve girmeyi beceremeyince yardıma ihtiyaç duydu." Emma bunun ne olabileceğini soracaktı ama kendisini tuttu. Tim ondan daha fazla bir şey bilmiyordu ve bazen suskunluk daha rahatlatıcıdır. "Gidelim," dedi araştırmacı kadın. Ana yoldan tekrar aşağı indiler. Yeşil ve hareketli bitkilerle kaplı, giderek yükselen yalı yarlara doğru kıvrıla kıvrıla ilerleyen dar yola girdiler. Aşağıda okyanusun suları durmadan köpürerek kırılıyor, tuzlu gücüyle kayaları biliyordu. Emma çok geçmeden baldırlarında yanma hissetti. Kasları zorlanıyordu. Zaman zaman arkasına dönerek köyü, ıssız caddesini, otların bürümüş olduğu patikalarını ve hayat belirtisi göstermeyen evlerini kolaçan ediyordu. Geceki saldırganlar nerede gizlenmiş olabilirlerdi? Sadece geceleyin saldırıya geçtiklerine göre tüm gün uyuyor olmalıydılar. Bu binalardan birinde mi? Kendisi ve Tim telefon aramak için bilmeden onların sığındığı eve mi girmişlerdi? Ya da ormanda köye hakim ve tüm adayı kaplayan içine nüfuz edilmez bu tropikal bitkilerin arasında gizli bir yerleri mi vardı? Tim tüfeği omzunda soğukkanlı bir şekilde önden yürüyordu. Emma manzarayı seyrederek onu takip etmekteydi. Gezintiye çıkmış herhangi biri için bu düşsel bir görüntü olmalıydı ama Emma için dağların tepelerindeki ormandan fışkıran olağanüstü keskin kayalar tehlikeyle eş anlamlıydı. 2 gündür gözleri açık vaziyette kabus görmekteydi. Hissettiği her şey kaygının süzgecinden geçiyordu. Tıpkı bulutlardan süzülüp gelerek onu huzursuz eden ışık ya da onu bunaltan etrafındaki göz alıcı doğa gibi bu duygudan sıyrılmak istiyor ama başaramıyordu. En ufak bir gürültüde kendisini sık ağaçların arasına atmaya hazır bir halde rehberini izlemekteydi. Patika boyunca tırmanıyorlardı. Her adımda biraz daha yukarı çıkıyorlardı. Aşağıdaki çatılar kırmızı, beyaz ve kahverengi bir mozaik oluşturmaktaydı. Çok geçmeden birer maket çatısı kadar küçücük kaldılar. Okyanussa tersine ne kadar uzaklaşırsa o kadar büyüyordu. Koy Emma'nın görüş alanından daha geniş bir ayça haline geldi. Uzakta uçsuz bucaksız bir biçimde uzanıyor, gri örtüyle ufuktaki bulutlar birbirine karışıyordu. Gökyüzü ve okyanus dünyayı örtmek için bir araya gelmişler diye düşündü Emma. Tırmanmaya başlayalı 1 saat olmuştu bile. Yürüyüş temposu onu büyülemişti adeta. Bilinci tam anlamıyla yerinde değildi. Yorgun ve uyuşmuştu. Uyur gezer gibiydi. İsteği üzerine hızı azalttılar. Emma, Tim'in kızarmış ve nefes nefese olduğunu görerek rahatladı. Her ikisinin de bacakları kazık kesmiş kaslardan ibaretti. Bir gecede varıp su içmek için mola verdiler. Emma tam oturacaktı ki Tim onu uyardı. "Sakın yapmayın. Sonra yola koyulduğumuzda daha çok zorlanırsınız." Emma başka çaresi olmadığını belirtmek için elini kaldırdı ve otların üstüne çöktü. "Canım çıktı, dinlenmeye ihtiyacım var. Bitki örtüsü burada o kadar sık değildi. Kenarı boyunca yalıyarların uzandığı batı taraf rüzgara açıktı. Sarp yükseklik yüzlerce metreyi buluyordu. Etkileyici diye itiraf etti Emma. Eyfel Kulesi'nden daha yüksek. Hem de buradan manzara seyretmek bedava diye espri yaptı Tim. Hayran hayran boşluğu seyrediyordu. Mola bitmek bilmedi. Tim ayağa kalkmasına yardım etmek için Emma'yı kolundan çekmek zorunda kaldı. Ha gayret, bir saat daha sonra inmeye başlayacağız. Yol yalıyarlardan uzaklaşıp karanın iç kısmına biraz daha çok girmekteydi. Omoa'dan ayrılalı 3 saatten fazla olmuştu. Emma'nın tüm vücudu yapış yapıştı. Hava tehditkarlığını koruyordu. Nispeten serindi ama harcanan güç ve nem cildin yapışkan bir tabakayla kaplanması için yeterliydi. İç kısımlara girdikçe tropikal orman başlıyordu. Ağaçlar yükseliyor, eğrelti otları yayılıyor, sarmaşıklar büyük çukurları gizliyordu. Altta bir yerde hayvanlığı doruk noktasına varmış insanlar ve hayvanlar saklanıyor olabilir diye düşündü Emma. Bunun olması mümkün mü? Bir köy de olsa insanı öldürecek, böyle bir vahşeti gerçekleştirebilecek insanlar var mı? Emma son düşüncesini düzeltti. Bu konuda kesin bir bilgileri yoktu. İnsanların kaçmış olduğu düşünülüyor. Peki ya oğlan? Niçin kalmıştı? Onu katletmişlerdi. Hem sonra sokaktaki fişekler, kilisedeki kopan tırnaklar, birbirine sürtünen ağaç gövdeleri gıcırdıyor, çevreye iç karartıcı iniltiler yayıyor, bu seslere rüzgarın üst dallarındaki yapraklar arasındaki hışırtısı ekleniyordu. Emma ücra yerleri çokça aşınlamıştı. Doğada uzun saatler geçirir, bazen fosilleri incelemek için geceler boyu yerin altında kalırdı. Ondan kolay kolay etkilenecek biri değildi ama bu sefer durum farklıydı. Onu korkutan doğa değil, bilinmeyendi. Bir kavis dönemecinde orman göz alabildiğine uzanmaktaydı. Sonra vadinin aşağısında yeşil ve kahverengi bir dağ yamacında 300 metrenin üstünde bir yüksekliğe sahip bir duruğun tehdidi altında Hanavave göründü. Emma manzaraya son derece hakim olan duruğun köye doğru tekrar diklemesine inmesi gerektiğini düşündü. Kıvrıla kıvrıla giden yol birbirine dolanan kıvrımlar oluşturuyor, ara sıra ağaç kümelerinin ve çalılıkların arasında gözden kayboluyordu. Eğime kapılıp sürüklenmemek için baldırlara ve kalçalara yüklenmek gerekiyordu. Uçsuz bucaksız koyu renkli bir doruk adanın kuzeyindeki görüntüyü olduğu gibi engellemekteydi. Aşağı yukarı 1000 metre yüksekliğe ulaşıyordu. Öyle sarptı ki erişilmez görünüyordu. Kurum rengi bulutlar geçerken doruğun sivriliklerinde yarılmışlardı. Emma gözlerini yere indirdi ve ölümcül olabilecek bir düşüşten kaçınmak için dikkatini adımlarına verdi. Hanavave, Omoa'dan daha çok gömülmüş bir vaziyette vadisinin içinde uzanmaktaydı. İki yürüyüşçü nihayet vadinin doğu tarafından köye girdiler. Ana yol vazifesi gören yola varmadan hemen önce Tim ormanda bir izi takip etmek için saptı. 3 metrelik bir genişlik boyunca dallar kırılmıştı. Buradan bir şey geçmiş. Hem de iri bir şey diye yorumda bulundu karamsarca. İz dümdüz batıya doğru gidiyordu. Emma gelip onu kolundan çekti. Gelin köy. İlk evlerden itibaren Emma'nın kalbi göğsünde sıkıştı. Her yer ıssızdı. Kapılar açıktı ve sineklikler cereyanda çarpıp duruyordu. Ana yol orada yaşanan felaketin işaretleriyle kaplıydı. Yağmur sekilerin üzerindeki kanı yıkamaya, anında oluşturulup kullanılan silahları önüne katıp sürüklemeye yetmemişti. Ahşap çite takılı kalmış, kazak yırtılmıştı. Yarım düzine kadar ev yangın yüzünden kararmış haldeydi. Birçok pencere camı kırılmış, çalılığa takılmış bir çarşaf çimenliğin üzerinde rüzgarda şaklayıp duruyordu. Etrafa saçılmış giysiler, sandaletler, spor ayakkabılar yolu kaplamaktaydı. Bir duvarın kazıkları 10 metre mesafe boyunca sökülmüştü. Kırık tahtalar otların arasına dağılmıştı. Bir şiddet kasırgası Hanavave'nin üzerine çullanmıştı. Tim aniden Emma'ya itti. Bakmayın dedi. Ne var diye telaşlandı Emma. Daha beterini görme korkusuyla geri geri gidip genç adama sarıldı. Sadece bir çocuk spor ayakkabısı gördü. Ardından da içinde bir ayak, çorapsız bir ayak, nazik, kehribar renginde bir ayak bileği, kurtların kaynadığı parçalanmış etler. Emma ağzını kapattı ve bir örtüyü bastırdı. Tim onu elinden tutarak uzağa sürükledi. Hadi dedi, devam edelim. Manzara her yerde aynı derecede korkunçtu. Saldırı ilkel bir yırtıcılık sergilemekteydi. Tim ve Emma sessizlik içinde sokağı liman yönünde tırmandılar. Ne birinin ne de ötekinin sağ kalan birileri olup olmadığını araştırmaya cesareti vardı. Adada yaklaşık 500 kişi yaşıyor, öyle değil mi? Dedi Emma ifadesiz bir sesle. Evet, iki köye bölünmüş olarak. Neredeler peki? Buhar olup uçmadılar ya. Rahatlıkla kurban edilmiş olduklarına inanırım. Peki ama cesetler nerede o zaman? Diğerleri nerede? Hanavefe'nin sonuna ulaşmışlardı. Sağlarında son binalar, soldaysa kumsalın karşısında büyük bir spor sahası vardı. Her halükarda arabaların nereye gittiğini şimdi biliyorum dedi Tim anlaşılmaz bir yüz ifadesiyle. Pompalı tüfeğinin namlusunu okyanusa doğru yöneltti. Emma, Tim'in işaret ettiği yerde tepesine kadar suya gömülmüş 5 araç gördü. Arabaları dalga kırandan koya atmışlardı. Rahatlatıcı bir durum denebilir dedi. Hayvanlar ya da sizin söylediğiniz gibi canavarlar 4x4 kullanmayı bilmez. Her şey yapılan yoruma bağlı. Peki ya bunlar? Umut kalmadığını anlayarak saldırganları Omoa'ya ulaşamasın diye arabalarını suya atan son köylülerdi ise? Bu durumda onların araba kullanabileceğini düşünüyorlardı ki bu da aynı anlama gelir. Rahatlatıcı bir durum. Söylüyorum size. En azından belli bir bakış açısından. Devasa basalt tepeler koyu çepeçevre sarıyordu. Siyah gölgeleri otların bittiği geniş araziye ve okyanusu sınırlayan kayalık şeridine düşmekteydi. Boğucu bir manzaraydı. Emma'nın gözleri dalgaların hareketine alıştı ve Emma yosun yığınları sandığı şeylerin daha belirgin şekilleri olduğunu fark etti. Adımlarını hızlandırdı. Her tarafta yosun kütleleri vardı. Kollarla birlikte, bacaklarla ve dudakları morarmış kurşuni suratlarla. Yosunlar suyla şişmiş giysilerdi. Cesetler kumsala vurmuştu. Kayalıkların üstünde, arabaların çevresinde her tarafta ceset vardı. Çatlayan dalgaların parçalara ayıramadığı uzun yığınlar oluşturuyorlardı. İnsanlar birbirlerine bağlanmış diye fısıldadı Emma. Gözyaşları yanaklarına akıyordu. Kadınlar, erkekler, çocuklar, yaşlılar vardı. Derileri yer yer yüzülmüştü. Bazılarının artık suratı yoktu. Suratlarının yerinde denizin kahverengiye boyadığı iğrenç bir bulamaç vardı sadece. Sayıları yüzün üzerindeydi. Belki daha da fazla. Etrafındaki her şey Emma'nın çevresine dönmeye başladı. Benzi kendisininki kadar solmuş olan Tim onu tutamadı. Emma gökyüzüne dönük vaziyette otların üstüne yığıldı. Tam o sırada gök gürlemeye başladı. Ağır ve güçlü bir gürlemeydi bu. Fırtına yaklaşabilirdi. Emma'nın umrunda değildi. Hanave ve sakinlerinin ortasında serilmiş yatmaktaydı. Bir şey 200'den fazla insanı öldürmüştü. Bölüm 24. Peter ve Ben sıra sıra birçok madeni dolabın bulunduğu bir salona giden merdivenden indiler. Tavandan sarkan yuvarlak lambalar doruktaki tesisleri boydan boya kat eden bir hapishaneye yakışır soğuk uzun bir koridorda ışık haleleri yaratmaya yetiyordu. Basamakların en tepesinde duran Jacques Fregent bağırdı. Gelsem iyi olacak. İşin içinden çıkmak zor görünüyor. Peter onu vazgeçirmek istedi ama araştırmacı 10 saniyede yanlarına varmıştı bile. Jack size güveniyorum diye ısrar etti Peter. Tüm bunlar aramızda kalmalı. Oldum olası boş boğazım biriyimdir ama Grom'la başıma dert almaktansa susmayı tercih ederim. Kapılar koridora bakıyordu. Toplam 12 kadar kapı vardı. Peter ilk kapının önüne geldi. Önünde krom kaplı bir el arabası vardı. İçeri girmek için arabayı itmek zorunda kaldı. Etiketlenmiş klasörler penceresiz odadaki rafları kaplamaktaydı. Peter ve Jack raflara yaklaşırken Ben sonraki odaları araştırmak için uzaklaştı. Peter işaret parmağını klasörlerin rengarenk sırtlarında gezdirdi. Üzerlerinde toz yoktu. Bunlar arşivleri. Gerçek olan arşivleri demek istiyorum. Peter klasörlerin numaraları olduğunu fark etti. Araştırmasını düzgün bir sıraya takip ederek yapmak için ilk numaraları aradı. İlk 107 klasörün üzerinde birer aile adı vardı. Her biri için farklı bir ad. Tek başlarına tüm bir duvar yüzünü kaplamaktaydılar. Bildiği bazı soyadları Peter'ın dikkatini çekti. Menard, Palissier, Scoletti, hatta Estevenard sadece David Grom'un ekibinin üyeleri söz konusuydu. Bu 100 kişinin Gerrick'le çalışan insanlar olması gerektiği sonucuna vardı. Bu da fazla sayıda kişi demekti. Ben onlarca milyon avroluk bir bütçeye sahip olduklarını söyledi. Peter sonraki klasörlere geçti. Bütçelerle ilgili bir dizeydi bu. Sonra sadece bir rakam ve bir harfle işaretlenmiş diğer klasörlere yöneldi. Sonuncusunun önünde durdu ve klasörü çekip aldı. Hafif bir klasördü. İçinde renkli üç zarf vardı. Basın, ödemesi yapılacak malzeme siparişleri ve Devon Claren. Bu isimleri okuyan Peter midesine yumruk yemiş gibi oldu. Zarfı telaşla açtı. Emma'nın, Benjamin'in ve kendisinin, hatta çocuklarının fotoğrafları kayıp yere düştüler. Üçü için biyografik bir fiş tutulmuştu. Medeni durumları, özgeçmişleri, öğrenciliklerinde çalışmalarını yönlendiren hocalar, şimdiki ve geçmişteki çalışma arkadaşları, ailelerinin her ferdiyle ilgili notlar. Kendisine ait hesap cetvellerinin fotokopilerini görmek Peter için son darbe oldu. Fotokopiler buruşturmuş kağıtlardan çekilmişti ve hiç güçlük çekmeden durumu kavradı. Çöp kutularını karıştırmışlardı. Üstelik bir kez değil. Sıradan bir post-it raporu tamamlıyordu. Bilimsel çıkar, aileye baskı yapılması. Onlara başvurmak ve Emma, Ben'le Peter'ın reddedemeyeceklerinden emin olmak için en iyi yöntemin hangisi olduğunu araştırmışlardı. Bu, Lemuel'ün aldığı, Gerland'ın ise bulmuş olduğunu unuttu. Neden onlar seçilmişti? Garrick'in himayesi altında gizlilikle hangi çalışmalar yürütülmekteydi? Ben'in sesiyle irkildi. Peter, gelip bir bakman lazım. Jack, klasörlerin etiketlerini okumaktaydı. Peter'le kısaca bakıştılar. Dışarı çıktılar. Ben, üç kapı ötede durmaktaydı. Buraya kadar ofisler boş diye açıklamada bulundu. Üstünde çalışıyor olmalıydılar. Buna karşılık bu oda, Peter, Ben'in ışıklarını yakmadığı büyük bir depoya girdi. Duvarlar kavanozlarla kaplıydı. Ortada dondurucular vardı. Ben'in açık bıraktığı çelik dolaplardaysa cerrahi aletler parıldamaktaydı. İki hava deliğinden gecenin mavimtırak ışığı odaya yayılmaktaydı. Dip tarafta fayans döşeli bir tezgah koridor lambalarının ışıklarını yansıtıyordu. Aradığım buydu, öyle değil mi diye sordu Ben. Peter hafifçe onayladı. Yaklaşmaya cesaret edemeyen Jack geride duruyordu. Üstelik hepsi bu kadar da değil. Karşısındakiler de fena sayılmaz. Bir silah dolabını görmeleri için kenara çekildi. İçinde ikisi makineli olmak üzere 6 tabanca, bir pompalı tüfek ve bir haftalık kuşatmaya dayanmak için yeterli sayıda cephane kutusu vardı. Pes yani diyiverdi Jack Fregent. Diğer yerlerde bir şey yok dedi Ben. Odalar boş. Bize tüm gereken bu arşivlerdi dedi Peter. Şimdi her şeyi daha net görüyoruz. Yine de hiçbir şey bulmamışız gibi davranalım. Resmi olarak imtiyaz belgelerinin bulunduğu dosyalar ayıklanıyor. Durumu kimse bilmemeli. Neden peki? Çalışma arkadaşınız Gerland'dan da mı kuşkulanıyorsunuz diye şaşırarak sordu Jack. Peter başını salladı ve baş parmağıyla silah dolabını işaret etti. Ama esas düşündüğüm şu ki belgelerini bu kadar iyi saklayan ve bu derece silahlanmış insanlar sırlarının açığa çıkmaması için her şeyi yapmaya hazırdır. Hiç riske girmeyelim. Nasıl? Nasıl yardım edebilirim size? Hep beraber yukarıya çıkıp herkesle birlikte yemek yiyeceğiz. Siz de her zamanki meşguliyetlerinize geri döneceksiniz. Gerisi bizi ilgilendiriyor. Benjamin'le beni. Sizin için yapabileceğim? Hayır diye sözünü kesti Peter. Şüphe uyandırırsınız. Size ihtiyacımız olursa haber veririz. Jack, bu arada tek kelime etmeyin ve değişik en ufak bir davranışta bulunmayın. Her şey için teşekkürler. Yukarı çıkarlarken Fregant'ın önden gitmesini fırsat bilen Ben eniştesinin kulağına şöyle fısıldadı. Biraz önce başka hiçbir şey olmadığını söyledim ya, yalandı. Ne? Son odada düzenlemeler yapılmış. Takviye edilmiş kapısı ve duvarlarda zincirleriyle bir hücre bulunuyor. Nasıl bir dolap çeviriyorlar bilmiyorum ama geldiğim için pişman olmaya başlıyorum. Peter bir an sessiz kaldıktan sonra mırıldandı. Bunu öğreneceğiz Ben. Bu gece ne olduğunu anlayacağız.